Ayrı bir miydi? Zavallı Timur Soykan. Sayfa 270. 14. gün pazar. Çirkin dikdörtgen binaların arasındaki geniş avlunun ortasına çekilmiş kırmızı çizginin ardında insanlar dizilmeye başlamıştı. Şehit törenleri için depoda tutulan taşınabilir, musalla taşı masayı iki polis amirlerinin gösterdiği yere protokol bölümünün önüne kadar getirip bıraktı. Bir diğeri koşar adım geldi ve tabutun konulacağı yüksek bacaklı uzun masayı yeşil örtüyü de kapattı. Daha önceki şehitlerin deneyimiyle düzenli bir tören hazırlanmıştı. Gazeteciler kendilerine ayrılan bölümü tıka basa doldurmuş, hatta bazıları şimdiden önlerine çekilen şeridi açmıştı. Dün geceden beri televizyonlarda ilk haber Gürkan'ın ölümüydü. Ekrana çıkanlar derin örgütün ilk karşı saldırısını gerçekleştirdiğini anlatıyordu. Gürkan'ın gözaltına alınan kişileri emniyete ya da adliyeye götürürken çekilmiş görüntüleri ekranlarda dönüp duruyordu. Basın mensuplarının karşısına konuşmaların yapılacağı, üzerinde emniyetin logosu olan kürsü ve ses sistemi yerleştirilmişti. Saat öğleyi gösterdiğinde üzerlerine dev Türk bayrakları asılmış dikdörtgen binalardan hepsi tören üniformalarını giymiş, yakalarında Gürkan'ın siyah beyaz fotoğrafı asılı polisler çıkmaya başladı. Üst rütbeli olanların omuzlarında apoletleri ışıldıyor ama şapkalarındaki süslemelerin fazlalığı önemli ayrıcalıklarını daha fazla belli ediyordu. Gürültünün eksik olmadığı dev polis merkezine ölüm sessizliği çökmüştü. Herkes fısıltıyla konuşuyordu. Cenaze tören mangasının omuzlarında göründüğünde bir kadının acı nefesinin içinden taşması duyuldu. Aslı avlunun bir köşesinde acısının yalnızlığındaydı. Bayrakla serilmiş tahta kutunun içinde aşkının olmasına direniyordu aklı. Tören polisleri Türk bayrağına özenle sarılmış tabutu yeşil örtülü masanın üzerine yavaşça bıraktı. Hemen arkasında bir polisin yaralı ya da ölü meslektaşını taşıdığı dev bronz polis heykeli yükseliyordu. Aslı ilk yemek yedikleri gün tam tabutun şu an konulduğu yerde vedalaştıklarını hatırladı. Gürkan'ın dolu dolu gülümsediği üniformalı fotoğrafı tabutun başına konulduğunda Aslı'nın bedenini sarsan ve içinden kesik nefeslerin taştığı ağlayışı duyuldu. Yanına gelen iki kadın polis onun Gürkan'ın sevgilisi olduğunu anlamıştı. Acısını paylaşmanın yolu yoktu. Sessizce yanında durdular. Biri elini tuttu. Emniyet müdürlerine özel kapıdan emniyet müdürü ve dört yardımcısı üniformaları ışıl ışıl, yüzlerinde ise bin kederle çıktılar. Kapının önünde dizilip hiç konuşmadan öylece durdular. Kısa süre sonra yanlarına kır saçlı İstanbul valisi geldi. Hepsiyle tek tek tokalaştıktan sonra emniyet müdürüyle kısa konuştu. Kırmızı plakalarındaki numaralarla devletin zirvesinin araçları hışımla emniyetin bahçesine girince acemi erler telaşında toparlandılar ve selam durdular. Çevresinde korumaların koşuşturması dönen başbakan dünyaya aldırış etmeyen her zamanki mağrurluğuyla makam otomobilinden indi. Morarmış göz torbalarının arkasından bakışları yorgun ve tehditkardı. Bir erkek için kalın olan dudakları emir kipinde kıpırdadı. Plakalarında daha düşük rakamlar olan makam araçları da yanaşınca başbakan valiye yerimize geçelim talimatını verdi. Artık cenazenin karşısında dizilen insanların arasında sadece boş bir iki sandalye vardı. Erdal Gürkan'ın annesi ve yaşlı dayısı B blok kapısından küçük adımlarla çıktı. Anne acıdan yürüyemiyor, iki eliyle tuttu, Erdal'ın elini var gücüyle sıkıyordu. Yüzünden bütün renkler çekilmişti, dudakları bile bembeyazdı. Her adımında titreyen bacakları kırılacak kadar güçsüzdü. Hemen arkalarında Mustafa ve Arif vardı. Avluyu dolduran polisler saygıyla çekilerek onlara yol açtı. Kalabalığın arasında yürüyen kadın üniformalarda asılı oğlunun resmini görmemek için bakışlarını ayaklarının ucundan kaldırmadı. Oturacağı bölüme geldiğinde kafasını kaldırıp tabutu gördü. Kesik bir çığlık attı ve sandalyenin üzerine yığıldı. Doktor çağrılmasını isteyen Erdal'ı titreyen elini kaldırarak susturdu. Başbakan, bakanlar, vali, emniyet müdürünün taziyelerini, gözlerini tabutun önüne konulmuş güzel oğlunun fotoğrafından ayırmadan kabul etti. Erdal anneyi Mustafa'ya emanet edip Aslı'yı bulmaya gitti. Yanında getirdiği gözleri ağlamaktan şişmiş güzel kıza içini kavuran kederin bile silemediği bir şefkatle baktı anne. Oğlunun gerçekleşmeyen mürüvveti bir yandan acısını dağlamış, bir yandan oğlunu kaybettikten sonra yapayalnız kaldığı hayatta oğlunun anısını paylaşabileceği bir yakını olmuştu. Yanına oturan Aslı'nın elini sıkıca tutuyordu. Gürkan'ı sorgulayan İçişleri Müfettişi törene geç kalmıştı. Leylek adam kalabalığı rütbelere aldırmadan delip geçti. Kocasının ve oğlunun var olduğu eski ve bir daha geri gelmeyecek mutlu günlerden dost bir yüz gören annenin kaşları yay gibi gerildi, dudakları ve gözleri aşağı büküldü. Kocası ve oğlunun güzelliğine tanık leylek adamın dar omzunda uzun uzun ağladı. Kürsüye çıkan bir polis devlet ruhsuzluğunda tören programını arz etti. Bir dakikalık saygı duruşunu duyurduğunda anne güçlükle ayağa kalktı. Kolları aşağı sarkmış, boynu bükülmüş, annenin acısını çeken gazetecilerin flaşları karanlık gökyüzünde şimşekler gibi çakıyordu. Cenaze karşısındaki ilk sırada sağdan sola rütbeler dizilmişti. Başbakan acının uğrayamayacağı kadar güçlüydü. Herkesin biat edebileceği bir güçtü. Her zorluğu yüklenebilecek bir fedakar ve bütün aileyi cezalandırabilecek bir acımasızdı. Hemen yanındaki omzuna bile boyu yetmeyen İçişleri Bakanı kederli görünmeye çalışan halinde bile tilki kurnazlığını gizleyemiyordu. Başbakanın karizmasının yanında bütün bakanlar kendilerini ispat etmeye çalışan öğrenciler gibi telaşlıydı. Vali ince uzun halindeki dengesizlikte Allah vergisi etkisiz bir eleman imajına sahipti. Emniyet müdürünün boyunsuz vücuduna tam oturmuş üniformanın geniş omuzlarında yeni rütbelerin sığacağı çok yer vardı. Koltuğunun altına aldığı şapkasını bir çizik kırışma bile bırakmayacak disiplinde tutuyordu. Yanındaki emniyet müdür yardımcısı Hasan Ergün, şehidi en son kendisi misafir ettiği için gururluydu. Asayiş Şube Müdürü Ziya Uyanıkoğlu bu önemli cenazede bile gerekli disiplinde durmayı beceremiyor, umarsızlığı her halinden belli oluyordu. Organize şubenin müdürü Emir elemanını kaybetmişti ve cenazede olabilecek eksikliklere karşı tetikteydi. Hemen arkasında Mustafa vardı. Güzel yüzüne düz kaşlarının ve küçük gözlerinin çizdiği, baki dramla söylediklerinden çok daha fazlasını bilen bir bilge halindeydi. Ön sıradaki omuzların arkasından görünen Arif'in gözlerinde hiddet vardı. İçişleri müfettişinin zayıf yorgun yüzünden oğlunu kaybetmiş bir babanın acısı sarkıyordu. Çocukluğunu bildiği birinin ölümü çok daha yaralayıcıydı. Kayıp şubenin şefi her kıyafet gibi üzerine büyük gelen tören giysilerinin içinde Gürkan'ın öldürülmesiyle sarsılacak dengeleri düşünüyordu. Artık saflar çok keskinleşecekti. Derin örgüt savaşa karşılığını çok sert vermişti. Şefin 2-3 adım arkasındaki Adnan'ın yüzünde hiçbir hüzün belirtisi yoktu. Ona sorulsa cinayet büroda geçirdiği yıllardan sonra ölüm üzüntüsünü kaybettiğini, kalbinin taşlandığını söylerdi. Aslında doğduğundan beri böyleydi. Kendisinden başka hiç kimseyi önemsemediği için başkalarının kahroloşu içinde en ufak bir duygu bile yaratmazdı. Saygı duruşunun ardından sırasıyla Başbakan, İçişleri Bakanı, Vali ve Emniyet Müdürü katillerin mutlaka bulunacağının sözünü verdi. Hepsi Gürkan'a övgüler düzdükten sonra katilin derin örgüt olduğunu ima ederek suçla mücadelede geri adım atılmayacağını söyledi. Konuşmalarından sonra hepsi annenin yanına giderek devletin her zaman yanında olacağını, bir isteğinin olması halinde kapılarının ona sonuna kadar açık olduğunu anlattılar. Annenin duyacağı özlemin yanında şehitlik yüceltmesi tutunabilecek bir dal değildi. Hiçbir tesellisi yoktu. Sadece ölüme teslim olmuş, ruhunu tırnaklarıyla yaran gerçeğe ne kadar dayanabileceğini düşünüyor, bir an önce ölmeyi umut ediyordu. Erdal dün geceden beri gözünü kırpmadan neden Gürkan'ı koruması için Allah'a hiç yalvarmadığını düşünüyor, kendini bu ölümden sorumlu tutuyordu. Tetiği çeken katili önemsemeyecek kadar kendiyleydi derdi. Sadece geniş bahçeli baba evine dönmek, kendisine ayrılmış odada iki büklüm yatmak istiyordu. Anne ve babası Gürkan'ın ölümünü duyduktan sonra aramış, seslerindeki kaygıyla gelmek istediklerini söylemiş ama onları kesin bir ses tonuyla durdurmuştu. Konuşmalar bitince tören mangası ölüme karşı güçlü duruşu simgeleyen sert adımlarla yaklaşıp keskin güçle tabutu kaldırdı. Cenaze arabasına kadar acı nedir bilmeyen donuklukta taşıdılar Gürkan'ı. Camideki törende daha az insan ve rütbe vardı. İmam şehitlik mertebesinin yüceliğini uzun uzun anlattıktan sonra cenaze namazına duruldu. Şehitliğe gelindiğinde sadece keder kalmıştı. Toprak dökülürken genç bedeninin üzerine öteki hayatın Arapça duaları imamın ağzından döküldü. Son Fatiha ve yüzlere sürülen ellerle Gürkan ile vedalaşıldı. Başının olduğu tarafa tahta çakılırken anne, dayı, Erdal, Aslı, İçişleri Müfettişi, Mustafa, Arif ve bahşişini bekleyen imam ile mezar kazıcılarından başka hiç kimse yoktu. Gürkan'ın cenaze töreninden sonra şef aramış ve Erdal'a birkaç gün işe gelmemesini söylemişti. Gürkan'ın annesi İstanbul'da kalmak istemedi. Otobüse bindiğinde oğlunu kendisinden alan dev kente tiksinerek bakmıştı. Koltuğun içine gömülerek artık ölünceye kadar sürecek yalnızlığına doğru yola çıkmıştı. Erdal evin kapısını açtığında Gürkan'ın annesi kadar yalnız hissetti kendini. Kendisini bildi bileli yanında olan arkadaşıyla anılarını tek tek düşünüp kahreden bin tane detay buldu. Her seferinde arkadaşının nur içinde yatması için dualar okuyarak benliğini alevlerle saran acıyı hafifletmeye çalıştı. 15. gün pazartesi. Salondaki çek yatta dünün kıyafetleri üzerinde açtı gözlerini Erdal. Gürkan'ın ölümünün bir rüya olmadığını fark eder etmez uykuda uzaklaştığı keder damarlarına sızdı. Kötü hisler iki gündür yemek yememekten bitkin bedenini hemen çökertti. Yarı uyanık halinde yaşayamayacak kadar kötü hissediyordu. Kahroluştan kurtulmak için yeniden uykuya dönmek istiyor ama bunu başaramıyor ve ilk uyanışın karamsarlığı uzuyordu. Bir süre dişleri kenetlenmiş ve hislerin en karanlık haliyle çek yatta kaldı. Yaşam gücünü toparlayabilmek için ayağa kalkması gerektiğini seziyor ama bunu başaramıyordu. Bacaklarını çek yattan aşağıya uzattığında aç midesinin gürültüsünü duyumsadı. Açlık doyma arzusu değil, ağzında büyüyecek lokmaların eziyetiydi. Mutfakta iki dilim ekmeği su zoruyla yuttuktan sonra koridorda kala kaldı. Kendi odasına giderse Gürkan'ın son kalan izlerini görecekti. Cesaretini toplayıp doğrudan Gürkan'ın odasına yürüdü. Yatağın kenarında bira kutuları duruyordu. Son gecesinde Gürkan çok farklıydı. Bu eve ilk kez neşe değil karamsarlık getirmişti. Bunun onun öldürülmesiyle ilgili olduğundan şüphesi yoktu Erdal'ın. Gürkan'ın yatağının kenarına oturup dağınık odayı seyrederken koltuğun üzerine bırakılmış kendi gömleği yeni bir acı şokuyla bedenini sarstı, yüzü darmadağın oldu. Yerdeki bira kutuları gözüne takılınca hayatı yaşanır kılacak tek hissin öfke olduğunu kavradı. Bira kutusunu avcuna alıp bütün gücüyle sıkıp ikiye katlarken Gürkan'la konuşuyordu. ''Ortak, bize bunu yapanı bulacağım. Yemin ediyorum, onu kendi ellerimle geberteceğim.'' Gürkan'ın yatağının kenarında yaşadığı öfke girdabının içindeyken cep telefonunun sesiyle irkildi. Arayan Mustafa'ydı. Cinayet büro ekibinin geleceğini ve onları evde beklemesini söylerken onun da sesinde öfke vardı. En deneyimli cinayet büro amirinin bu işte görevlendirildiğine ve ona güvenmesini tembihlemişti. Erdal'ın sorularını yüz yüze konuşacağız diyerek kesti ve telefonu kapattı. Yarım saat geçmeden kapıda deneyimli başkomiser ve iki komiser vardı. Üçü de sivildi. İki komiser de ellerinde birer ajanda ve telsiz tutuyordu. Birinin yüzüne polis kolejinden aşinaydı ama bir tanışlık muhabbeti yapmaya niyeti yoktu. Kulaklarının üzerindeki kırlaşmış saçları, keskin gözleriyle bir kurda benzeyen başkomiser profesyonelliğine gölge düşürmeyecek kadar donuk başsağlığı diledi. Gür saçlarını jöleyle bastırmış, orta yaşı geçmiş haline rağmen fazlasıyla havalı bir adamdı. Kemerli burnunun geriye düşürdüğü gözlerindeki sertliği kalın ve sık kirpiklerine borçluydu. Dar alnı eğimliydi, dışarıya çıkık elmacık kemiklerinin altında yanakları değil iki çukur vardı. Gömleğinin ilk iki düğmesi açıktı, kravatı nefret ettiği bir formalite olarak genişletilip aşağıya düşürülmüştü. Elleri kumaş pantolonunun cebindeyken arkalarına basarak ayakkabılarını çıkarttı ve eve girdi başkomiser. Kendisine gösterilmeden salona girip kare masadaki sandalyeye oturduğunda yardımcıları ayakkabılarının bağını çözmekle meşguldü. Erdal karşısına oturduğunda amirleri komiserlere ''Nerede kaldınız?'' diye bağırdı. İki komiser telaşlı adımlarla girip kendilerine kalan sandalyelere oturduğunda disiplinleri Erdal için de başkomiserin otoritesini tartışılmaz kılmıştı. Erdal'ın içinde birikmiş öfke tuzla buz olmuş, yerini komutanına içtima veren bir erin telaşı almıştı. Başkomiser dirseklerini masanın üzerine yaslayarak Erdal'a yaklaştı ve rütbe farklarını vurgulayarak konuşmaya başladı. ''Ben başkomiser Salih Ocak, cinayet büro amiriyim. Sen de teşkilattansın, gereksiz muhabbetlere girmeyeceğim. Kaybedecek bir saniyemiz bile yok.'' Konuşmasına verdiği uzun arada Erdal kendisinden konuşmasının beklenip beklenmediğine ayırt etmeye çalıştı. Tam konuşacaktı ki başkomiser Salih devam etti. ''Bütün gazetelerin manşetinde iki gündür Gürkan'ın öldürülmesi var. Televizyonlar katili bulmuş bangır bangır yayın yapıyor. Hep aynı şeyi söylüyorlar. Derin örgüt soruşturmayı yapan bir polisi öldürdü. Cenazede başbakan da İçişleri Bakanı da öyle konuştu. Sanki soruşturma bitmiş, katil itiraf etmiş gibi bol keseden atıyorlar.'' Yine uzun duraksadı başkomiser Salih. Erdal onun konuşma tarzının bu olduğunu anlamıştı ve lafa girmeyi düşünmedi bile. Sadece disiplinini ortaya koyan dikkatli gözlerle yeni kelimeler bekliyordu. Başkomiser kurumuş damağını tükürüklerle ıslattıktan sonra konuştu. ''Ama ortada ne delil var ne de şüpheli. Ben peşin hükümlere hiç inanmam. Neden biliyor musun?'' Erdal'a daha da yaklaştı. Kalın kömür karası kirpiklerinin arasındaki açık kahverenginin içinde siyah göz bebekleri büyüdü. Dudakları sır verir gibi yavaşça kıpırdadı. ''Onlar hayatın ne kadar karmaşık olduğunu bilmiyor. Cinayeti soruşturan bir polis 1000 tane olasılık olduğunu, o olasılıkların içinde 100 bin tane zanlının gizlenebileceğini bilir. Her davada katili baştan bildiğini zannedip sonra kalmıştır ortada. Öyle öyle öğrendi ki biz bu işlerin nasıl olduğunu.'' Yine uzun sustuktan sonra ses tonu sakinleşmişti. ''Bugün gazeteler halen yazar faili meçhul, çok karanlık cinayet filan diye. %80'i çok basit nedenlerle işlenmiş adi cinayetlerdir. Ama her öldürülenin yakını büyük cinayet olduğunu düşünmeye teşnedir ya. Onların ağzından bol bol yazarlar. Yanlış anlama, Gürkan'ın öldürülmesi basit cinayet filan demiyorum. Katili, varsa ona emir vereni sonuna kadar araştıracağımızı ama diğer olasılıkları göz ardı etmeyeceğimizi anlatıyorum. Demem o ki Gürkan'ı derin örgütle öldürmüş olabilir, kıskanç bir aşıkla. Belki de bir alacaklısı vurmuştur. Hadi o da olmadı, en yakın arkadaşının tetiği çeken katil olmadığı ne malum. Yani sen bile olabilirsin benim aradığım katil.'' Erdal'ın kanı buz kesti. ''Başkomiserim'' diye lafa başlayıp savunmaya geçecekti ki başkomiser Salih sandalyeden kalktı, salonda göz gezdirirken iki komisere emir verdi. ''Gürkan'ın odasında arama yapın. Bütün yazılı kağıtları istiyorum. Bilgisayarı varsa onu da alın.'' Başkomiserin ithamıyla sersemleyen Erdal'ın üzüntü ve korku karmaşasında başı dönüyordu. İlk soruyu bir süre anlayamadı. Gürkan ile aranızda bir sorun var mıydı? Erdal yanıt verecekti ki kısa süre önce vedalaştığı öfke gözlerinde çaktı. Artık ne özgüvensizliği ne de mesleği umurundaydı. Sandalyeden fırlayıp başkomiser Salih'in karşısında dikildi. Sağ elini kurtun gırtlağına yapıştırmamak için zor dizginliyordu. Ezikliğinin kabuğundan hayatında ilk kez çıkmıştı. Sıktığı dişlerinin arasından tısladı. Hayır, hiçbir sorunumuz yoktu. Biz birlikte büyüdük. Başkomiser beklediği tepkiyi almış ve zanlıyı %90 olasılıkla elemişti. Ama bunu belli etmeye niyeti yoktu. Masaya oturup ceketinin iç cebindeki not defterini ve kalemini çıkarttıktan sonra genel sorular sorup notlar aldı. Bir roman yazarının titizliğinde kilit noktalara sabırla gelmişti. Son zamanlarda hayatında bir değişiklik var mıydı Gürkan'ın? Erdal zanlı olarak sorgulanmanın bitkinliğinde Gürkan'ın Aslı ile başlayan ilişkisini özetledi. Başkomiser dikkatle not aldı. Aslı'nın hangi büroda çalıştığını, kendisinde telefonunun olup olmadığını sordu. Başkomiser Gürkan'ın iş arkadaşlarıyla ilgili detaylı sorular sormaya başlayınca zanlı halinin formalite olduğunu fark etti Erdal. Mustafa ve Arif hakkındaki detaylı sorulara içi ferahlayarak yanıt verdi. Gürkan'ın sır olarak verdiği soruşturmada ulaştığı belgeyi anlatırken başkomiser eliyle yavaşlamasını işaret etti. Albay Torullu'nun evinde bulunan CD'den çıkan kaos planı hakkında bütün bildiklerini özenle not aldı. Belgenin içeriği konusunda Erdal'ın yanıtını bilmediği birkaç soru sıraladı. Başkomiser nihayet cinayet anına yaklaştığında Erdal'ın anlatacak çok şeyi vardı. Son görüştüğünüzde Gürkan'da bir gariplik sezdin mi sorusuna kana kana yanıt verdi. Onu daha önce hiç böyle görmemiştim. O hep neşeliydi. Eve geldiğinde hep içinde biriktirdiği espriler olur, oyun oynamak isteyen bir çocuk enerjisinde üzerime gelirdi. Ama o gün benden kaçıp odasına gitti, bira almıştı. Oysa o yalnız başına hiç içmezdi. Ben üzerine gitmek istemedim ama onu daha önce hiç öyle görmemiştim. Aslı ile sorun yaşadıklarını düşündüm. Kurt sorularını sürdürürken iki komiser salona girdi. Polis kolejinden tanıdık olan Ergin isimli komiser diğer odaları arayalım mı diye sordu. Başkomiser Erdal'ın gözlerinin içine bakarak elemanına yanıt verdi. Gerek yok. Kurt vedalaşırken sert mizacından bir an olsun sıyrıldı ve Erdal'dan yardım istedi. Anlattıklarından benim için ikisi çok önemli. Birincisi o kaos belgesi, ikincisi Gürkan'ın bu eve son geldiği gece moralinin bozuk olması. Cinayetin en büyük delili ölüme en yakın olan zamandır. Sana söylemem şu ki muhtemelen onun en son gün kafasında gezen tilki bizi katile götürecek. Kurt ve yardımcıları gittikten sonra Erdal onlarca soruyla kederli evdeki yalnızlığına döndü. Son gün Gürkan'ın keyifsizliğinin üzerine gitmediği için kendini suçlu hissediyordu. Televizyonun kumandasının tuşuna dokunduğunda televizyonda haber kanalı açıldı. Başbakanın mitingdeki konuşması canlı yayınlanıyordu. Beyaz ekranda hayatın aynen devam etmesinin, dünyanın yerle bir olmamasının şaşkınlığını yaşıyordu. Başbakan ülke ekonomisinin nasıl kalkındığına dair söylediğinin ardından sözü derin örgüt ile mücadeleye getirdi. Kalabalığın içinde ilerleyen kamerada iktidar partisinin bayrakları dalgalanırken morarmış göz torbalarının içindeki bakışları kederlendi başbakanın. Şarkı söyleyecekmişçesine kibar tuttuğu mikrofonu birden sıktı ve Gürkan'dan bahsetti. Çetelerle, karanlık güçlerle verdiğimiz mücadelede bir şehit verdik. Bu ülkeyi kaosa sürüklemek isteyen güçler onu bizden aldı. İktidarımız boyunca bazıları karanlık güçlerin avukatlığını yaparken biz üzerine gittik. Ve şimdi bu ülkeyi çetelerin karanlığına sürüklemek isteyenler yine sahnedeler. Ama biz pes etmeyeceğiz. Polisimizi şehit edenler bunun hesabını verecekler. Kalabalıktan coşkulu bir uğultu yükseldi. 27. ayrımın sonu, sayfa 281.